Ayrım 2. İmamlar ve Haramiler Medyası, Sabahattin Önkibar, sayfa 15. Simavi İsviçre'ye niye kaçtı? Acaba Erol Simavi, Hürriyet'i Maxwell'ın teklif ettiği miktarın çok çok altında Aydın Doğan'a satmasına rağmen aldığı o paranın 3 milyon dolarını neden hemen Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bağışlamıştı? Ertuğrul Özkök'ün o bağış sürecinde köşesinde yazdığı gibi olay Simavi'nin şövalye ruhlu olmasıyla açıklanabilir miydi? Yoksa Erol Simavi askere sus payı vererek bir şeylerden kaçmak ya da azat edilmek mi istemişti? Bu ülkede bir dönem İçişleri Bakanlığı yapan Korkut Özal'ın söyledikleri kuru bir iftira mıydı? Turgut Özal gerçekten kardeşine "Bana yapılan suikaste Erol Simavi de var" demiş miydi? Oğul Ahmet Özal'ın benzer imalarının anlamı neydi? Erol Simavi yine bazı merkezlerce iddia edildiği gibi Milli Güvenlik Kurulu ile birlikte böyle bir organizasyona mı girmişti? Keza Çetin Emeç olayıyla Simavi'nin bir bağlantısı var mıydı? Simavi, Dündar Kılıç ve Tatlıses. Erol Simavi neden o cinayet sonrasında geçen 20 yılda bir kere olsun Çetin Emeç'in eşi Bilge Emeç'i aramadı? Erol Simavi'nin babası Sedat Simavi'nin kabrindeki anma esnasında patlayan bomba neyin nesiydi? Annesi Melek Hanım'ın okutulan mevlitte öldürüleceği iddiası niçin ortaya atıldı? Diğer medya patronlarının aksine Erol Simavi neden bu tür spekülasyonların merkezindeydi? Aynı şekilde sanatçı İbrahim Tatlıses'i öldüresiye dövdürttüğü doğru muydu ve bunu niye yapmıştı? Ünlü mafya babası Dündar Kılıç'la yıllar yılı niye can dostu oldular? Dönemin İstanbul Emniyet Müdürünü arayıp Dündar'a kulüp ruhsatı ver teklifini niye yaptı? Cem Reklam Ajansı'nı Dündar Kılıç'a niye kurdurdu ve destek oldu? Karşılığında ondan neler istedi ve neler yaptırdı? 12 Eylül'den sonra hapse düşen Dündar Kılıç'ı niçin defterden sildi? Simavi ve Talat Aydemir. Keza Simavi, Orhan Erkanlı gibi bir 27 Mayıs cuntasını niye Hürriyet'e tepeden inme genel müdür yapmıştı? 1960'lı yılların çok önemli ticari kurumu olan İstanbullu bir Rum'un sahibi olduğu Archimedes şirketinin ele geçirilmesi, olayın kapatılmasında Erdoğan, Demirören ve Necdet Çobanlı'ya beraber rol oynadığı iddiaları doğru muydu? Dahası var, Simavi'nin geçmişinde karanlık noktalar olduğu iddiası. Mesela Talat Aydemir'in ihtilal girişiminde Erol Simavi'nin de perde gerisinde bulunduğu yazılıp çizildi ki Hürriyet'in eski genel yayın yönetmeni Necati Zincirkıran bunu yalanlamıyor. Erol Simavi'nin Alparslan Türkeş'le olan ilişkilerine gelince, Simavi'nin 1960 ihtilalinin hemen sonrasında Başbakanlık Müsteşarı olan Türkeş'le kurduğu ilişki biliniyor. Dahası Türkeş'in Erol Bey'le masonluk muhabbeti yaptıkları ve şakayla karışık "beni de masonluğa aldırsana" dediği Simavi'nin ağzından yazılıp çizildi. Belma Simavi'ye Türkeş çiçeği. Aynı şekilde Talat Aydemir'in darbe teşebbüsünde iki ismin Aydemir'le beraber hareket ettikleri sır değil, ancak buna rağmen ikilinin yoldaş olduklarını söylemek abartılı bir yorum olur. Simavi Türkeş yoldaşlığını iddia edenlerin bir başka argümanı, Belma Simavi'nin Domuz Adası'ndaki yaş gününe Türkeş'in özel bir kortrayla devasa bir çiçek göndermesidir ki bu olayın aslı şudur. Yaşar Okuyan, Bayan Simavi'nin yaş günü kutlama tarihini Belma Hanım'ın akrabası olan Mete Aslan öğrenince Türkeş'e gidip sorar. "Efendim, Erol Simavi'nin hanımının yaş günü var, sizin adınıza çiçek göndereyim mi?" Türkeş, "Onlar bu tür şeyleri önemser, gönderirsen iyi olur." Yaşar Okuyan, MHP'li Gümrük Bakanlığı müsteşarıyla çiçek işini organize edip özel bir yatla gönderir ki bunu bana anlatan Okuyan'ın kendisidir. Hal böyleyken sadece bu çiçek üzerinden bile yıllar yılı komple teorileri üretildi. Erol Simavi özel yaşamıyla da çok farklı bir figürdü. Sevgilileri ve öğle saatinden itibaren içmeye başladığı viskiyle anılır, eğlence dünyasının baronu diye selamlanırdı. Gönül yazar Nüket Duru. Bazı gazinoların solist kadrosunu bile bizzat hazırladığı İrem Barutçu'nun Simavi Ailesi isimli araştırmasında yer alıyor. Babi Ali Tanrıları Simavi Ailesi Destek Yayınları 2012. Gönül yazardan Nüket Duru'ya kadar onlarca kadınla ilişkisi olduğu yazılıp çizildi. Belma Simavi ile evli ve iki erkek çocuk sahibiydi. Birinci oğlu Saffet'i yatağında ölü bularak kaybetmişti. İkinci oğlu Sedat ise av düşkünü ve gazetecilikten uzaktı. Bazı çevreler Sabetayist deseler de Simaviler Türktü. Babası Sedat Simavi, Kuvayi Milliyeciydi. Hürriyet'in kuruluşunda Musevi Burla biraderlerden destek aldığı çok yazılıp çizildi ve gazeteye ilk kurulduğunda Yahudi mevkudesi dendi. Öyle ki gazetenin logosunda var olan Türk bayrağı ile Türkiye Türklerindir ifadesini sırf bu imajı ters yüz etme adına konduğu söylendi. Bilhassa mukaddesatçı medyanın argümanı olan bu iddialar bugün hala dillerdedir ancak hiçbir şekilde ispatlanamamıştır. Simavi, Masonlar ve Museviler. Simavi'nin Musevilerle örtüştürülmesi Masonluğuyla alakalı olabilir. Evet, Simavi Üstad-ı Azam yani üst düzey bir Masondu ki bu yapının Siyonizmle olan bağı malumdur. Hürriyet'in yayınlarında İsrail'in korunması bunun sonucu olabilir. Peki bu özelliklere sahip Erol Simavi niye apar topar gazetesini satıp yurt dışına yerleşti? Hayır, bunun cevabı oğlu Sedat gazeteyle ilgilenmiyordu. O da kızıp gitti olamaz. Tam bu noktada Erol Simavi'nin Hürriyet'i niye satıp Türkiye'yi terk ettiği ve bu süreçte Türk Silahlı Kuvvetleri'nin neden 3 milyon dolar bağışladığı gibi soruları o dönem Genelkurmay Başkanı olan Doğan Güreş'e emekliliği sonrasında siyasetçi kimliğiyle sorduğumu ve yazılmamak kaydıyla cevaplar aldığımı belirtelim. Doğan Paşa ile o sohbetimizi zaman aşımını dikkate alarak şimdi sunalım. Hürriyet TSK'nın sesi. Paşam, Erol Simavi ile tanıdınız mı? Tanıdım. Yakın ilişkiniz var mıydı? Hayır, yoktu. Kendisini nasıl bilirdiniz? Türkiye'nin en önemli gazetesinin sahibi olarak. Bu cevap biraz diplomatik oldu. Sever ve güvenir miydiniz? Hürriyet o dönem önemli bir yayın organıydı ki hala öyle. Yayın çizgisini beğenirdik. Simavi'nin derin devletle ilişkisi var mıydı? Devlet dediğiniz yasa dışı bir örgüt değildir. Dolayısıyla önemli bir gazete sahibinin doğrudan ya da dolaylı devletle elbette ilişkisi olur ve bu normaldir. Yani Hürriyet her gazete gibi miydi? Elbette değildi. Daha özel bir tarafı vardı. Ne gibi? Hürriyet'i biz kendi sesimiz olarak görürdük. TSK yönlendirdi. Yayınlarına karışır mıydınız? Günlük olarak öyle şeyler olmazdı ama Hürriyet bizim hassasiyetlerimiz konusunda titizdi. Özel yönlendirmeleriniz olur muydu? Önemli konularda olurdu. Emir mi verirdiniz? Hayır. Ankara temsilcisi ya da genelkurmay muhabiri veya güvenilen bir yazar, genelkurmaya davet edilerek bilgilendirilirdi ki bu diğer büyük gazeteler için de geçerlidir. Hürriyet'in içinde askerin ya da MIT'in elemanları var mıydı? Vardı ve olması normaldir. Sadece Hürriyet'te değil, devlet bütün medyada bir şekilde var olur, zira ülkenin bekası için bu gereklidir. Erol Simavi Hürriyet'i siz genelkurmay başkanı iken sattı değil mi? Evet. Niye sattığına dair bir duyumunuz oldu mu? Hayır. Onu öldürecekleri yazılıp çizildi bilmiyorum. Çetin Emeç suikastiyle irtibatlandırıldı. Spekülasyon onlar. Özal'ı kim öldürdü? Dahası var. Özal'a yapılan suikaste Milli Güvenlik Kurulu ile beraber parmağı var denildi. Deli saçması olacak şey mi? Rahmetli Özal'ın ölümü sonrasında utanmadan askerler zehirledi bile dediler. Olamaz mı? Bakın, benim merhum Özal'a büyük bir hürmetim vardı. Hiç unutmam, bir gün Milli Güvenlik Kurulu toplantısında Demirel ile bakanları Özal'ı azarlayıcı şekilde konuşunca müdahale ettim ve burası kutsal devletin çatısıdır. Makamda oturan ise devletin meşru cumhurbaşkanıdır. Burada o üslupla konuşulmaz. Eğer aynı şekilde konuşmaya devam ederseniz ben de sizinle aynı üslupla konuşurum dedim ve susturdum. Söylemek istediğim Özal'ın üstüne titrerdim. Beni Kara Kuvvetleri Komutanı ve Genelkurmay Başkanı yapan o idi. Ben o kadar sevdiğim insanın zehirlenmesine izin verir miyim? Olacak şey mi? Bunun gibi Özal'a suikast olayında Milli Güvenlik Kurulu ve Simavi var demek çok ayıp. Önemseme bu tür şeyleri. Maxwell'e satışı engelledik. Peki Hürriyet'in Robert Maxwell'e satılacakken Genelkurmay'ın buna engel olduğu iddiası? Ha bak, işte o doğru. Nasıl? Orayı karıştırma fazla. Erol Simavi Hürriyet'i 270 milyon sterline Maxwell'e satmadı ama kısa bir süre sonra çok daha düşük bir fiyata Aydın Doğan'a sattı. Bunun bir açıklaması var mı? Biz dışarıya satılsın istemedik. Neden? Hürriyet gibi bir gazetenin neydi belirsiz bir yabancı gruba satılmasını ülke çıkarına aykırı gördük. Erol Simavi'yi nasıl ikna ettiniz? Ettik işte. Tehdit mi ettiniz? Türk Silahlı Kuvvetleri ve komutanı tehdit eder mi? Asla. Peki nasıl oldu? Erol Bey'e o gruba satmayın ricası edildi. O da satmadı. engin vatan sevgisi satmadı işte. Aydın Doğan alınca rahatladık. Peki daha sonra yani Hürriyet'in Aydın Doğan'a satılmasında bir rolünüz oldu mu? Hayır ama Aydın Bey alınca rahatladık. Simavi'nin Hürriyet'i sattıktan sonra Türk Silahlı Kuvvetleri'ne 3 milyon dolar bağışlaması sürpriz miydi? Değildi. Çünkü başka iş adamları da benzer bağışlar yapmıştı. Yani bu bağışın özel bir nedeni yoktu, öyle mi? Ne gibi özel neden? Bazı şeylerini görmeme gibi. Olur mu öyle şey? TSK öyle bir kurum değil. Peki apar topar ülkeyi terk edip İsviçre'de yaşaması? Kendi tercihi. Ben ne diyebilirim? Bir başka konu, asker koç grubunu niye çok sever? Milli bir müteşebbisimiz olduğu için ilaveten savunma sanayinde beraber çalışıyoruz. Böyle sevdiğiniz başka iş adamları var mı? Milli olan herkese saygı duyarız ki pek çoğu bizi kucaklamıştır. Mesela ben dönemin ABD Genelkurmay Başkanı ile İstanbul'daki buluşmamı Erdoğan Demirören'in Boğaz'daki yalısında yaptım. Akşam yemeğini orada yedik. Simavi'nin derin devlet ilişkisi. Doğan Güneş'in bu söyledikleri önemli. Hürriyet'te bir dönem çok sayıda MİT mensubunun çalıştığı ve hatta yazarlık yaptığı bir gazetecilerin bile malumuydu. Dahası 1982'de Hürriyet Atina muhabirleri olan Cem Başar'ın ajanlık suçlamasıyla Yunan hükümeti tarafından sınır dışı edildiği biliniyor. Simavi'nin Hürriyet'i satışıyla alakalı olarak bizim hükmümüz ne mi? Belli ki Erol Simavi uzun dönem derin denilen devletle beraber çalışmıştır. Talat Aydemir'in malum darbe teşebbüsünü ihbar eden kişi için kimileri Alparslan Türkeş derken kimileri Erol Simavi diyordu. Simavi devletle iç içeydi ve Mehmet Eymür'ün 1980'li yılların sonlarında sızdırdığı MİT raporuyla bazı karanlık ilişkileri ortaya çıktı. Milli Güvenlik Kurulu ile ilişkileri afişe olunca da Hürriyet'i satmaya karar verdi. İşte bu süreçte Türkiye'de derin devleti temsil eden TSK devreye girip Hürriyet'i yabancıya değil de mütemet bir isme sattırdı. Bunun karşılığı olarak Simavi'nin hesap vermeden yurt dışına çıkmasına izin verildi. Simavilere yeşil pasaport. Kuşkusuz Erol Simavi ile Turgut Özal'ı kesin hasımdılar diye sunmak yanıltıcı olabilir. Zira siyasetçi-gazeteci ilişkileri konjonktüreldir. Mesela bu iki isim bir ara çok ama çok yakındılar ki Özal Simavilere yeşil pasaport bile verdirmişti. Keza Erol Simavi'nin Semra Özal'a abla dediği ailece görüştükleri biliniyor. Buradan hareketle insanları şekillendiren hususların olaylardan kaynaklandığının altını çizmemiz gerekiyor. Aynı şey Erol Simavi'nin ağabeyi olan Haldun Simavi, Süleyman Demirel ilişkisi için de geçerlidir. Haldun Simavi 1964'te Süleyman Demirel Saadettin Bilgiç'e karşı Adalet Partisi Kongresi'nde genel başkanlığa aday olduğunda Hürriyet Gazetesi'nin patronu olan Demirel'e açıktan destek vermiş ve seçilmesine katkı sağlamıştı. Ancak aynı Haldun Simavi birkaç yıl sonra Demirel ailesiyle kanlı bıçaklı olmuştu. Hürriyet'i kardeşi Erol Simavi'ye bırakıp Günaydın Gazetesi'ni kuran Haldun Simavi bir haber yüzünden Demirel'le karşı karşıya geldi. Nazmiye Demirel'e çirkin iftira. Kadrolu değil de haber başına ücret alan bir gazetecinin yaptığı Nazmiye Demirel'in ayakkabıcısıyla ilişkisini ima eden yalan haber, Anadolu kökenli Demirel ailesini çılgına çevirmiş ve Haldun Simavi'nin oğullarının yabancı mürebbiyesinin ajan diye sınır dışı edilmesine kadar bir dizi olaya sebebiyet vermişti. Günaydın Gazetesi Demirel kavgası Adalet Partisi'ni de olumsuz etkilemiş ve 70'li yılların başında bölünmesine ve bünyesinden Demokrat Parti'nin doğmasına sebep olmuştu. 2000'li yılların başında Demirel'le Günüz Sokak'taki evinde sohbet ederken bu konuyu sorduğumda şöyle bir karşılık aldım. Hadiseye bugünün penceresinden bakılırsa gösterilen tepkiler belki yadırganır ama o günün şartları ayrıydı. Doğrudur, o haber beni, Nazmiye'yi ve bütün ailemi çok üzmüştü. Emin ol Sabahattin, başbakan olmasam Anadolu erkeğinin reflekslerini bile gösterebilirdim. Ama sonradan gördük ki haberde kasıt yoktu ve konuyu kapattık. Sohbette Haldun Simavi'yi batırmayı ve medyadan tasfiyeyi düşündünüz mü diye sorunca da şu karşılığı verdi. Kızgınlıkla ailem ve arkadaşlarım pek çok şeyi dillendirdi. Partim ve teşkilatlarım Günaydın Gazetesi'ne karşı çok kinlendiler ama onu hukuksuz bir biçimde zarar vermelerine izin vermedim. Kanuni ve meşru olmayan her şeye hayır dedim. Tayyip ve ben. Görüldüğü gibi siyasetçiler de insan ve herkes gibi anlık refleksleri olabiliyor. Benzer örnekleri meslek yaşamımda çok gördüm. Bu durum sadece patron siyasetçi değil, gazeteci siyasetçi ilişkilerinde çok daha yoğun yaşanır. Mesela Emin Çöleşan'ı gazetecilikte sivrilten Turgut Özal'dı. Çöleşan kamuoyunda ilgi çeken ekonomi haberlerini 1982'de Milliyet'te Turgut Özal sayesinde yaptı ve bu şekilde tanındı. Babası Demokrat Parti ve Adalet Partisi kökenli olduğu için Özal tarafından yakınlık gösterilen Çöleşan, ilerleyen süreç içinde muhalif gazetecilik yaptığı için Turgut Özal'la adeta kanlı bıçaklı oldu. Aynı şeyi ben de defalarca yaşadım ki bunlardan bir tanesi Tayyip Erdoğan'la olan ilişkimin tamamen nihayetlenmesi ve hatta adeta hasım olmamıza sebep oldu. Tayyip Erdoğan benim gibi Rize kökenli, yani hemşerimdi. Kamuoyunda çok bilinmez, Karadenizler genelinde değil ama Rizeliler bağlamında hemşerilik ilişkileri çok güçlüdür. İhlasçılar zındık derdi. Siyasi aidiyeti ne olursa olsun Rizeliler her şartta bölge insanıyla farklı bir ilişki kurar. Öyle olduğu için ve gazetecilik kimliğimizin verdiği avantajla sadece iktidarda olan Mesut Yılmaz gibi Anaplılarla değil, yine onun gibi Rizelik kökenli olan Murat Karayalçın, Köksal Toptan, Orhan Keçeli, Tayyip Erdoğan, Besim Tibuk, Atanur Oğuz ve Nihat Mete gibi farklı siyasi eğilimde olanlarla dost ve arkadaşlık. Tayyip Erdoğan'la kurduğumuz yakın ilişki, özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı iken doğruğa çıkmıştı. Onu sürekli olarak TGRT'de yayınlanan alternatif programıma konuk ediyordum. Dahası 1970'li yıllarda Adalet Partili, 80'li yıllarda ANAP'lı, 90'lı yıllarda sıkı Çillerci olan Enver Ören, İhlas Camiası ile Tayyip Erdoğan arasındaki ilişkiyi TGRT yöneticisi olarak ben sağlıyordum. İhlasçılar cemaat olarak Tayyip'i hiç sevmez ve ona Erbakan misali zındık derdi. Öyle ki 94 belediye seçimlerinde İhlasçılar Tayyip Erdoğan'a değil DYP adayına oy vermiş, Erdoğan da başkan seçince bunu tespit edip o kızgınlıkla Enver Ören'in Sarıyer'deki yalısında bulunan kaçak katı mühürlemişti. Dahası var, Enver Ören 1994 belediye seçimlerinde Tayyip Erdoğan'ı diğer adaylarla beraber televizyon programıma aldım diye beni cehenneme gitmem konusunda korkutmuştu. ABD elçisi ve İhlas Finans. İlaveten Tayyip Erdoğan'ın özellikle İhlas Finans Kurumu'nun batması sürecinde telefonla beni arayıp Enver Ören için ettiği sözler ilahi hafızada kayıtlıdır. Hal böyleyken AKP iktidarıyla beraber Tayyip ile İhlas kol kola girmiş ve Erdoğan feveran ettiği İhlas Finans olayının değil üstüne gitmek konuyu kapattırmıştır ki bu işin gerisinde ABD Büyükelçisi'nin olduğu iddiaları yazılıp çizildi. Öyle ki dönemin ABD Ankara Büyükelçisi belki de dünyada ilk kez batmış olan bir şirketi medya ordusuyla ziyaret edip destek mesajları vermiştir. Görüşlerine müracaat ettiğim AKP'li Sanayi Bakanı Ali Coşkun şunları söylemiştir: "Tayyip Bey bana hazırlık yap, İhlas Finans'ı temizleyelim" dedi ama bir süre sonra bir gün birden o konuyu kapatalım dedi ve gündemden çıkardı. İşte 90'ların sonunda medeni ilişki bağlamında çok yakın olduğumuz ve zaman zaman beraber yemekler yediğimiz Tayyip Erdoğan'la yolumuz Star grubuna geçtikten sonra ayrıldı. Erdoğan'la kavgamız. Tayyip Erdoğan AKP'yi kurarken Dünya Yahudi Lobisi'nin önde gelen isimlerinden ADL, Anti Defamation League, İftira ve İnkarla Mücadele Birliği Başkanı Abraham Foxman ile gizlice buluşmasını kamuoyuna duyurmam ve o dönem Star gazetesini hazırlayan Yılmaz Özdil'in bu haberimi manşetten 9 sütunda göstermesi Erdoğan'ı çileden çıkardı ve üstümüz çizildi. Kuşkusuz bazılarının yaptığı gibi sonradan yaltaklanarak ben ettim sen etme deseydim Tayyip Erdoğan'a yine yakınlaşırdım ama yazdığım haber doğruydu ve ben öncelikle gazeteciydim. Tersine Erdoğan'a yalakalık yapmak yerine Cem Uzan'ın Star gazetesinde İmam Hatipli'den başbakan olmaz ve bunun gibi başlıklı yazılar yazdım. Eşyanın tabiatı gereği gazeteciden siyasi yoldaş olamayacağı gibi yegane sermayesi haber olduğu için sırdaş da olamaz. Buradan hareketle gazeteci ile politikacı arasındaki dostluklar yapaydır ve ilişkiler hep dalgalıdır. Gazeteci-politikacı ilişkileri açısından her siyasinin farklı bir üslubu vardır. Turgut Özal kendisine yakın bir gazeteci grubunu cemaati gibi örgütledi ki aralarında Çetin Altan ile oğulları Mehmet Barlas, Ertuğrul Özkök, Taha Akyol, Fehmi Koru, Derya Sazak, Cengiz Çandar, Yalçın Özer ve Yavuz Gökmen gibi isimler vardı. Özal bu çekirdek ekiple beraber kamuoyu oluşturmak adına köşkle telefon gazeteciliği sürecini başlattı. Demirel'in ekibi. Demirel'in sürekli ekibi ise Yavuz Donat, Rahmi Tuğran, Cüneyt Arca Yürek, Kurtul Altuğ, Şakir Süter, Hasan Cemal, İsmet Berkan, Tufan Türenç ve benden oluşuyordu. Bu gruba seyahatlerde zaman zaman farklı isimler ekleniyordu. Mesela Demirel'in aleyhtarı olan Fehmi Koru ile kendine sıcak olmayan Taha Akyol gibileri bile pek çok seyahatine çağırdığının tanığıyım. Dahası 80'li yılların ikinci yarısında Mehmet Yazarcı olup bir dönem Demirel'e hasım olan Nazlı Ilıcak bile pek çok seyahatte davetliler listesindeydi. Keza Demirel'in 92'de başbakan olarak yaptığı ilk ABD seferinde Özal'ın has müridi diye bilinen Mehmet Barlas uçakta yanımdaki koltukta oturuyordu. Tansu Çiller'in başbakanlık uçağındaki müdavim isimler şunlardı: Ertuğrul Özkök, Fatih Çekirge, Derya Sazak, Güneri Civaoğlu, Sedat Ergin ve ben. Mesut Yılmaz'da da benzer bir kadro vardı. Ertuğrul Özkök, Mehmet Ali Birant, Yalçın Doğan, Sedat Ergin ve ben. Bülent Ecevit ise daha çok Ankara temsilcileriyle seyahate giderdi. Burada altı çizilmesi gereken husus, Tayyip Erdoğan öncesi hiçbir başbakanın kendini eleştirenleri kara listeye almamasıdır. Liderlerin karnesi. Sadece Demirel değil, mesela benim Tayyip Erdoğan'dan sonra en çok muhalefet ettiğim siyasi figür olan Tansu Çiller, 1994 mahalli seçimleri öncesinde Çiller'in uçağında ANAP 1. Parti başlıklı anket yazısı yazmama rağmen beni uçağına davet etmişti. Oysa aynı şeyi Tayyip Erdoğan için yapsanız başbakanlık uçağına değil tekrar çağrılmak, o uçağın hava sahasına bile 10 mil yaklaştırılmazsınız. Son 40 yılın liderleri içinde gazetecilere en hoşgörülü olan isim Süleyman Demirel idi. Onu Bülent Ecevit ile Alparslan Türkeş izlerdi. Bazılarına garip gelecek, Erbakan Hoca da fevkalade hoşgörülüydü. En çok kin tutan ise Tayyip Erdoğan'dır. Kuşkusuz bütün liderler aleyhte yazılara bozulurdu ama mesleğin doğası deyip unuturlardı da. Tayyip Erdoğan ise yapılan eleştirileri kişiselleştirip kan davasına dönüştürüyor ki yukarıda sunduğum şahsi örnek bunun delilidir. Meslek yaşamımda en komiğime giden şu ifade olmuştur ki istisnasız bütün siyasiler bunu yaptı ve hala yapıyor. Arkadaşlar, bu söylediklerimin off the record, yazılmamak kaydıyladır. Allah Allah, madem yazılmamak kaydıyla niye söylersin arkadaş? Arca Yüreğe kim köstebek dedi. Gazeteciye yazılmamak kaydıyla bir şey anlatılmaz. Anlatırsanız onu bir gün mutlaka yazar ya da başkasına anlatır. İspatlanmıştır ki gazeteci sır tutamaz ve o anlamda güvenilir biri değildir çünkü işi jurnaldir. Söylemek istediğim elbette ki gazetecilerin ahlak yoksun oldukları değil ama bir haber varsa gazeteci onu saklayamaz. İşte bunun yakın tarihteki örneği Cüneyt Arca Yürek'tir. Demirel'e Cumhurbaşkanı olduğu günlerde resmi danışmanlık yapan Arca Yüreği yakından tanıdım ve biri Kazakistan'da olmak üzere Nazlı Ilıcak'la olduğu gibi bazı fiziki kavgalarına bile tanıklık ettim. Cüneyt abi aksi mizaçlı ama gerçek bir gazeteciydi. Bütün önceliği mesleğiydi. Öyle ki Demirel'in Cumhurbaşkanlığı görevi bitimi sonrasında Arca Yürek, Çankaya Köşkü'ndeki resmi görevi esnasında tanıklık ettiklerini bile kitaplaştırdı ki hiç unutmam, bundan dolayı Demirel ona köstebek suçlamasında bulunmuştu. Hayır, Cüneyt abinin amacı çok sevdiği Süleyman Demirel'i üzmek değildi ama o gazetecilik dürtüsüyle bildiklerini saklayamıyordu. Buradan hareketle nasıl zampara birinden başbakan olamayacaksa gazeteciden de sırdaş olmaz. İkinci ayrımın sonu, sayfa 30.